Sonra her şey yıldırım hızıyla geçti. Oturum sona ermişti. Adliye sarayından çıkıp cezaevi arabasına binerken kısa bir zaman yaz akşamın kokusunu, rengini duyup tanıdım. Tekerlekler üzerine kayan zindanımın karanlığında, yorgunluğumun ta derinliklerinden gelmişçesine sevdiğim bir kentin, kendimi daha mutlu hissettiğim belli bir saatin bütün bu alışılmış gürültülerini eskisi gibi bir bir bulur gibi oldum. Gerginliğini yitiren havada gazete satıcılarının sesi, küçük parktaki son kuşların ötüşü, sandviç satıcılarının bağırışması, kentin yüksek dönemeçlerine tramvayların çıkardığı iniltili gıcırtılar ve göğün daha gece limanının üzerine çökmeden önceki uğultusu, bütün bunlar benim için cezaevine düşmeden önce bildiğim gözü kapalı bir gezintiyi düzenliyordu. Evet, bu saat bundan çok uzun zaman önceleri kendimi mutlu hissettiğim bir saatti. Beni o zamanlar bekleyen hep hafif ve deliksiz bir uykuydu. Ama yine de bir şeyler değişmişti. Yarını gözlerken kendimi yeniden hücremde buluverdim. Yaz göklerinde uzanıp giden o bildik yollar insanı günahsız uykularda zindanlara da götürebiliyormuş demek. 4. Bir sanık sırasından da olsa insanın kendinden söz edildiğini duyması doğrusu her zaman ilginç bir şey. Savcıyla benim avukat karşılıklı tartışmalarında diyebilirim ki benden, hatta benden çok işlediğim suçtan söz ettiler. Hem bu karşılıklı tartışmalar birbirlerinden pek mi farklıydı sanki? Avukat kollarını kaldırıp bir takım özür nedenleri göstererek yalnızca benim suçumu ortaya koyuyordu. Yalnız bir şey beni belli belirsiz rahatsız ediyordu. Düşüncelerime gömülü olmamama karşın bazı bazı lafa karışacak oluyordum. O zaman avukatım, "Susun, davanız için bu daha iyi," diyordu. Benim davamı beni işe karıştırmadan çözümlüyor gibiydiler sanki. Her şey benim araya girmeme kalmadan geçip gidiyordu. Düşüncelerimi sormadan kaderimi karar altına alıyorlardı. Arada bir herkesin sözünü kesip, "Ama bu kadarı da olmaz yani. Sanık kim burada? Sanık olmak önemli bir şeydir. Benim de söyleyecek sözüm var," demek geliyordu içimden. Ama şöyle bir düşününce, bakıyordum ki söyleyecek bir şeyciğim de yoktu. Şunu da kabul etmeliyim ki, insanlar oyalamaya karşı duyulan ilgi pek uzun ömürlü olmuyor. Örneğin savcının söylediği sözler beni çok çabuk usandırdı. Bana dokunan ya da ilgimi çeken sözlerinin bütünü değil, bu bütünden ayrılmış parçalar ya da jestlerdi. İyi anlayabildimse savcının ana düşüncesi şuydu. Sözde ben bu cinayeti önceden tasarlamıştım. Hiç değilse kanıtlamaya çalıştığım buydu. Kendisi de söylüyordu bunu zaten. "Bunu kanıtlayacağım, baylar, hem iki katı kanıtla kanıtlayacağım. Önce olayların göz kamaştırıcı ışığı, sonra da bu caninin ruh durumunun bana vereceği donuk ışık altında." Olayları anamın ölümünden başlayarak kısaca anlattı. Duygusuzluğumu, anamın yaşını bilmeyişimi, ertesi gün bir kadınla denize gidişimi, sinemayı, Fernandel'i ve sonra Marie ile odama dönüşümü bir bir anlattı. O sırada ne söylediğini birden anlayamadım. Çünkü kapatması diyordu. Oysa Marie benim için sadece Marie'ydi. Sonra Raymond konusuna geçti. Baktım olaylara görüşü oldukça açıktı. Söyledikleri akla yakındı. Sözde Raymond'la anlaşarak mektubu yazmışım. Amaç metresini getirtmek, sonra da onu neydi belirsiz bir herife havale edip dövdürtecekmiş. Kumsalda Raymond'ın düşmanlarını kışkırtmışım. Raymond yaralanmış. Tabancasını istemişim. Ateş etmek amacıyla tek başıma kumsala dönmüşüm. Tasarladığım gibi de fellaha yeri sermişim. Sonra beklemişim ve geberdiğinden iyice emin olmak için ağır ağır emin bir biçimde bile bile dört el daha ateş etmişim. Savcı, "İşte baylar," dedi. "Bu adamı yaptığını gayet iyi bilerek adam öldürmeye yönelten olayları huzurunuzda bir bir gözlerinizin önüne serdim. Bu konuda direniyorum. Çünkü bu bilinçsizce bir davranış değil. Bu adam, baylar, zeki bir adamdır. Kendisini dinlediniz değil mi? Yanıt vermesini biliyor. Sözcükleri tartmasını biliyor. Ne yaptığımı bilmiyordum diyemez." Dinliyordum. Bana zeki dediklerini duyuyordum. Yalnız şunu anlamıyordum. Herhangi bir kimsedeki erdemler nasıl oluyordu da bir suçlu aleyhine ezici bir kanıt olabiliyordu? Artık savcıyı dinlemedim. Neden sonra şu sözleri kulağıma geldi? Bari pişmanlık gösterseydi, ama ne gezer baylar. Sorgu sırasında bu adam bir kerecik olsun o iğrenç cinayetinden üzülmüş görünmemiştir. Sonra bana döndü ve parmağıyla beni göstererek durmadan suçladı. Doğrusu bunun nedenini pek anlayamadım. Kuşkusuz bu adam haklıydı. Bunu kabulden kendimi alamıyordum. Yaptığıma pek pişman değildim. Ama adamın bunun üzerine böylesine durmasına şaşıyordum. Ona içtenlikle, hatta sevgiyle anlatmak istiyordum ki ben hayatımda hiçbir zaman gerçekten pişmanlık nedir duymamışımdır. Olacak şeyler beni hep çelmiştir. Bu bugün de böyledir. Yarın da böyle olacak. Ne var ki içinde bulunduğum durum bu türlü konuşmaya elverişli değildi. içtenlikli görünmeye, iyi niyetli olmaya hakkım yoktu. Yine dinlemeye başladım. Bu kez de savcı ruhumdan söz etmeye başladı. Ruhu üzerine eğildim. Sayın jüri üyeleri, ama bir şey bulamadım, diyordu. Ona bakarsanız ne ruhum varmış ne de insanlıkla bir ilişiğim. İnsanların ruhunu koruyan ahlak ilkelerinden bir teki bile kapıma uğramamış. Kuşkusuz, diye ekledi. Bunu başına kakamayız. Elde etmesine olanak sağlayan şeyler için neden elde etmedi diye sızlanamayız. Ama bu düşüncede hoşgörülülüğünün olumlu erdemi yerini adaletin daha güç ama daha yüksek erdemine bırakmalıdır. Hele bu adamda rastlanan türden bir kalpsizlik, toplumu içine sürükleyecek bir uçurum halini alırsa. Bundan sonra anama karşı olan durumundan söz açtı. Duruşmalarda söylediklerini bir kere daha tekrarladı. Ama işlediğim cinayetten söz ettiği zamankinden daha uzun konuştu ve sözü öylesine uzattı ki sonunda günün sıcağından başka hiçbir şey hissedemez oldum. Hiç değilse bu hal savcının bir an sustuktan sonra pek hafif ve etkili bir sesle ''Baylar, bu mahkeme yarın cinayetlerin en iğrencini işleyen bir başka adamı, bir baba katilini yargılayacaktır.'' dediği zamana kadar sürdü. Ona göre bu vahşi cinayet karşısında insanın aklı dururmuş. ''Umarım ki insanların adaleti zaafa düşmeden onun cezasını verir.'' dedi. Şunu da söylemekten çekinmiyormuş. Bu cinayetin kendisinde uyandırdığı dehşet, benim duygusuzluğum karşısındaki dehşetten daha çok değilmiş. Yine hep ona göre anasını manen öldüren bir adam, kendini dünyaya getirenlerin canına kıyan kimse kadar insanlıktan çıkarmış. Şu var ki, birincisi ikincisinin hareketlerini hazırlar. Onları sanki önceden haber verir ve haklı çıkarmaya çalışırmış. Savcı sesini yükselterek, ''Baylar, şu karşınızda oturan adam yarın yine bu mahkemenin yargılayacağı cinayetten de suçludur.'' dersem düşüncemi aşırı atak bulmazsınız sanırım. Öyleyse cezasını görmelidir, diye ekledi. Burada savcı terden parlayan yüzünü sildi. En sonunda ödevinin üzücü olduğunu fakat metanetle onu yerine getireceğini söyledi. Temel kurallarını hiçe saydığım bir toplumla artık bir ilişkim olmayacağını ve basit tepkilerden habersiz bulduğum insan kalbinden de bir şeyler ummayacağımı belirtti. Sizden bu adamı ölüme mahkum etmenizi istiyorum, dedi. Bunu tam bir kalp huzuru ile istiyorum. Çünkü şu uzun meslek hayatımda ölüm cezası istediğim zamanlar olmuştur. Ama bugüne kadar bu güç görevimde hiçbir zaman bu derece kutsal ve amansız bir görev bilinciyle ve insana sadece korkunç şeyler esinleyen bu adamın karşısında duyduğum türden bir nefretle bu derece kendimi dengelememiş ve rahat olmamıştım. Savcı yerine oturduğu zaman salonda uzun bir sessizlik oldu. Ben sıcaktan ve şaşkınlıktan bunalmış kalmıştım. Başkan biraz öksürdü ve çok alçak bir sesle bana ekleyecek bir şeyim olup olmadığını sordu. Ayağa kalktım, içimden bir şeyler söylemek geliyordu. Biraz gelişigüzel konuştum ve Arap'ı öldürmek niyetine değildim, dedim. Başkan bunun bir itiraf olduğunu, zaten şimdiye kadarki savunma biçiminden de bir şey anlamadığını, avukatımı dinlemeden önce beni suç işlemeye iten nedenlerin neler olduğunu kendi ağzımdan duymak istediğini söyledi. Sözcükler dilimde dolana dolana hem gülünç olduğumu bile bile bir nefeste buna güneş neden oldu diye karşılık verdim. Salonda gülüşmeler oldu. Avukatım omuzlarını silkti. Hemen sonra sözü ona verdiler. O vakit geç oldu. Oysa söyleyeceklerim birkaç saat sürer. Onun için oturumun öğleden sonraya bırakılmasını isteyeceğim, dedi. Mahkeme bu dileği kabul etti. Öğleden sonra büyük vantilatörler yine salonun ağır havasını çalkalıyor ve jüri üyelerinin rengarenk yelpazeleri hep bir yönde sallanıyordu. Bana avukatımın savunması hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Ama yine de bir ara kulak kabarttım. Evet, öldürdüğüm doğrudur, dediğini duydum. Sonra aynı tonla devam ediyor ve benden söz ederken her seferinde ben diye konuşuyordu. Hayretten dona kalmıştım. Jandarmalardan birinin kulağına eğildim ve nedenini sordum. Bana sus, dedi ve biraz sonra bütün avukatlar böyle yapar, diye ekledi. Düşündüm. Bu beni konudan uzak tutmak, hiçe saymak, bir bakıma da benim yerimi almak demekti. Ama ben sanırım bu mahkeme salonunda çok uzaklardaydım. Zaten avukatım bana pek gülünç geliyordu. Fışkırtma faslını çarçabuk geçti. Sonra o da ruhumdan söz açtı. Ama bana savcı kadar hünerli gelmedi. Ben de bu ruhun üzerine eğildim, dedi. Ama sayın savcının tersine orada bir şeyler buldum. İçini açık bir kitap gibi okudum. Avukatım orada namuslu bir adam, dürüst bir memur, çalıştığım kuruma bağlı, herkesin sevdiği, başkalarının yıkımı karşısında yüreği sızlayan bir insan olduğumu okumuş. Ona göre ben örnek bir oğulmuşum. Anama gücüm yettiği sürece bakmışım. Ve sonunda bir bakım yurdunun yaşlı bir kadına benim sağlayamadığım rahatı sağlayacağını ummuşum. Bu yurt olayı çevresinde bunca gürültü koparılmasına şaşıyorum baylar, diye ekledi. Çünkü bu kurumların yararına ve büyüklüğüne bir kanıt göstermek gerekirse, bunlara biraz devletin para yardımında bulunduğunu söyleyebiliriz. Yalnız avukatım cenaze töreninden hiç söz etmedi ve bunun yaptığı savunmada eksik kaldığını fark ettim. Ama bu uzun cümleler, ruhumdan söz ettikleri o bitmez, tükenmez günler ve saatler yüzünden her şeyin rengini kaybetmiş bir su halini aldığını ve orada başımın döndüğünü hissettim. Son olarak avukatım habire konuşurken dondurmacının sokaktan ve bütün mahkeme salonlarından geçip gelen mızıka sesinin kulaklarımda çınladığını anımsıyorum. Yalnız artık benim olmayan ama sevincimin en yalınından en süreklisine kadar hepsini, yaz mevsiminin kokularını, sevdiğim mahalleyi, akşamleyin gökyüzünü, Mari'nin gülüşlerini, elbiselerini hep birden içine alan bir yaşamın anıları bir bir üzerime üşüştü. Oralarda yararsız neler yapmışsam hepsi gelip boğazımı tıkadı. İçimde yalnız bir şey için acele etmek geliyordu. Şu işi bir bitirsinler de kapağı hücreme atıp uykuya dalıvereyim istiyordum. Avukatım son söz olarak, "Sayın jüri üyeleri bir an için kendini kaybedip şaşkınlık içinde elinden bir kaza çıkan namuslu bir insanı ölüme göndermeyeceklerdir," dedi ve zaten sonsuz vicdan azapları içinde kıvrandığımı, bunun da en kesin bir ceza olduğunu söyledi ve hafifletici nedenleri göz önüne almalarını istedi. Bütün bunlar yarım yamalak kulağıma çalındı. Oturuma ara verildi ve avukatım bitkin bir halde yerine çöktü. Meslektaşları yanına gelip elini sıktılar. "Harikaydı azizim," dediklerini duydum. Hatta içlerinden birisi beni tanık tutup, "Değil mi?" dedi. Evet anlamında başımı salladım ama iltifatım içten değildi. Çünkü çok yorgundum. Dışarıda akşam oluyordu. Sıcak hafiflemişti. Sokağın kulağıma gelen gürültülerinden akşamın tatsızlığını seziyordum. Hepimiz olduğumuz yerde bekleyip duruyorduk ve beklediğimiz şey yalnız beni ilgilendiriyordu. Gözlerimi yine mahkeme salonunda gezdirdim. Her şey ilk günkü gibiydi. Kurşuni ceketli gazeteci ve otomat kadınla göz göze geldik. Duruşma sürdüğü sürece Mari'yi aramamıştım. Onu unutmamıştım ama kendi derdime düşmüştüm. Onu gördüm. Celeste ile Raymond'un arasındaydı. "Hele şükür," der gibi işaret yaptı. Gülümsedi. Yüzü hafif kederliydi ama gel gör ki benim için daha da kapalıydı. Gülümsemesine karşılık vermedim. Yargıçlar yine yerlerine geldiler. Jüri üyelerine acele acele bir sürü soru okudular. Kulağıma adam öldürmekten suçlu, tahrik, hafifletici sebepler gibi sözler çarptı. Jüri üyeleri dışarı çıktılar. Beni de daha önce beklediğim küçük bir odaya götürdüler. Avukatım yanıma geldi. Çok sırnaşık bir hali vardı. Benimle şimdiye kadar görmediğim bir içtenlik ve güvenle konuştu. Her şeyin yolunda gideceğini, bir yıllık hapis ya da ağır hapisle bu işten sıyrılacağımı umuyordu. Aleyhte hüküm verilirse temiz olana olup olmadığını sordum. "Yoktur," diye karşılık verdi. Kendisinin taktiği jüri üyelerini kızdırmamak için taleplerde bulunmamakmış. Bir kararın olur olmaz şekilde temyiz edilebileceğini anlattı. Yoksa gereksiz bir sürü kırtasiyecilik olurmuş. Zaten nasıl olsa af isteğinde bulunmak var. Ama ben inanıyorum sonuç lehte olacak dedi. Uzun zaman sanırım 3 çeyrek saat kadar bekledik. Sonunda bir zil ortalığı çınlattı. "Avukatım jüri başkanı kararı okuyacak. Sizi yalnız kararı bildirmek için çağıracaklar," diyerek çıkıp gitti. Kapılar sakladı. İnsanlar yakın mı uzak mı olduğunu kestiremediğim merdivenlerden koşa koşa inip çıkıyorlardı. Sonra salonda kısık bir sesle bir şeyler okunduğunu duydum. Zil bir daha çınlayıp da odanın kapısı açılınca salonun sessizliği bana doğru yükseldi. Sessizlikle birlikte genç gazetecinin gözlerini başka yana çevirip görünce içimi garip bir duygu kapladı. Marnin bulunduğu yana bakamadım. Hem vakit de olmadı buna. Çünkü başkan bana tuhaf gelen bir biçimde Fransız ulusu adına bir meydanlıkta başımın kesilebileceğini söyleyiverdi. O zaman bütün yüzlerde okuduğum duyguyu anlar gibi oldum. Sanırım bu bana karşı beklenen bir önem duygusuydu. Jandarmalar bana pek yumuşak davranıyorlardı. Avukatım elini bileğimin üzerine koydu. Artık hiçbir şey düşünemiyordum. "Başkan, diyecek başka bir şeyiniz var mı?" diye sordu. Düşündüm. "Hayır," dedim. O zaman beni alıp götürdüler. 5. Cezaevinin papazıyla görüşmeyi 3. kez reddettim. Ona diyecek bir şeyim yoktu. Konuşmak istemiyor canım. Nasıl olsa pek yakında göreceğim onu. Beni şu anda ilgilendiren şey idam makinesinden yakamı sıyırmak. Bu önüne geçilmez sonucun bir kurtuluş yolu olup olmadığını bilmek. Beni bir başka hücreye koydular. Burada uzandığım vakit yalnız gökyüzünü görebiliyor, başka bir şey göremiyordum. Bütün günlerim gündüzü geceye ulaştıran renklerin bir bir soluşunu gökyüzünde seyretmekle geçiyor. Yattığım yerde ellerimi başımın altına koyup bekliyorum. Acaba bu amansız makineden kurtulan, idamdan önce sırra kadem basan, polis koridorunu yaran ölüm hükümlüleri var mıdır diye kim bilir kaçıncı kez kendi kendime söyleyip duruyorum. O zaman idam öykülerini can kulağıyla dinlemediğimi hayıflanıyorum. İnsan daima gözünü açıp bu türlü şeylere dikkat etmeli. Ama kimse hiçbir zaman başına neler geleceğini bilemez ki. Herkes gibi ben de bu türlü öyküleri gazetelerde okumuştum. Ama merak edip de okumadığım idam hükümlülerine ait birçok kitap da vardı muhakkak. Belki de o kitaplarda kaçma öykülerine rastlayabilirdim. Hiç olmazsa bir keresinde çarkın durduğunu ve bu amansız yuvarlanışta bir kez olsun, yalnızca bir kez olsun rastlantıyla talihin durumunu değiştirdiğini öğrenmiş olurdum. Bir bakıma bu bana yeter de artardı bile sanıyordum. Ondan ötesi yüreğimin işiydi. Gazeteler sık sık topluma olan bir borçtan söz etmekteydiler. Onlara göre bunu ödemek gerekti. Ama bu insana bir şeyler düşündürtmüyordu. Asıl önemli olan şey bir kaçma olana, amansız törenin dışına sıçrayış, alabildiğine umut olanakları veren çılgınca bir koşuştu. Tabii umut bir yolun dönemecinde var hızla koşarken birden yetişen bir kurşunla yere serilivermekti. Ama işin aslına bakılırsa her şey bana bu türlü bir lüksü yasak ediyordu. Makine beni kıskıvrak içine alıyordu. Bütün iyi niyetime karşın bu küstah gerçeği kabul edemiyordum. Çünkü sonunda bu gerçeği doğuran hükümle bunun bildirdiği andan başlayarak kesin olarak birbirine bağlanan olaylar arasındaki o gülünç oransızlık vardı ortada. Bana öyle geliyordu ki kararın saat 17 yerine 20'de okunmuş bulunması, büsbütün başka türlü olması olasılığı kılık değiştiren kimseler tarafından verilmiş olması, Fransız, Almanya'da Çin ulusu gibi belirsiz bir kavram adına verilmiş bulunması, bütün bunlar böyle bir kararı ciddi olmaktan oldukça uzaklaştırıyordu. Ama yine de şunu kabul etmek zorundayım ki, verildiği andan başlayarak bu kararın sonuçları, sırtımı verdiğim şu duvarın varlığı kadar kesin, onun kadar ciddiydi. Bu anlarda anamın babam üstüne anlattığı bir öyküyü anımsadım. Babamı hiç tanımadım. Onun hakkında kesin olarak bildiklerim, belki anamın o zamanlar bana anlattığı şeylerdi. Babam bir gün adam öldüren birisinin idamını seyretmeye gitmiş. Gitmeyi düşünmek bile önceleri onu hasta ediyormuş. Ama yine de gitmiş. Dönüşünde de o gün uzun uzun kusmuş durmuş. O zaman babama karşı biraz tiksinti duymuştum. Şimdi ise anlıyorum. Meğer çok olağan bir şeymiş bu. Nasıl olmuştu da anlayamamıştım. Hiçbir şey ölüm cezası kadar önemli değildi. Ve bir bakıma da bir insan için bundan daha ilginç bir şey olamazdı. Kazara bu cezaevinden çıkarsam eğer, gidip bütün idam edilenleri seyredeceğim. Sanırım böyle bir olanağı düşünmekle iyi etmiyordum. Çünkü bir sabah erkenden muhafız kordonunun arkasında serbest serbest durabileceğimi seyrettikten sonra kusan bir seyirci olabileceğimi düşündükçe içimi zehirli bir sevinç dalgası kaplıyordu. Ama bu hiç de doğru değildi. Böyle şeyleri kurduğuma iyi etmiyordum. Çünkü az sonra öylesine fena üşüdüm ki yorganımın altında büzülüp kaldım. Dişlerim birbirine vuruyordu. Bir türlü önleyemiyordum bunu. Ama insan her zaman akıllı olmaz tabii. Bazı. Örneğin yasa tasarıları yapıyor. Cezaları geliştiriyordum. Asıl önemli olan şey hükümlüye bir olanak sağlamaktı. Binde bir de olsa bu olanak birçok şeyleri düzeltmeye yeterdi. Örneğin kimyasal bir bileşim bulunabilir ve bunu içten hasta ki aklım hastaya takılmıştı. Onda 9 olasılıkla ölebilirdi. Hasta bunu bilecekti. Bu şarttı. Çünkü iyi düşünüp olaylara serin kanlılıkla bakınca görüyordum ki giyotinin şakası yoktu. Onun altında şans diye bir şeyin lafı olmazdı. Sözün kısası, hastanın ölümüne kesin olarak karar verilmişti. Bu artık kapanmış bir olay, olmuş bitmiş bir önlem, üzerinde bir daha görüşülmeyecek bir anlaşmaydı. Olağanüstü olarak darbe inmezse yeniden işe başlanırdı. Sonunda hükümlüye idam makinesinin iyi işlemesini dilemek düşerdi. İşin asıl can sıkıcı yanı da buydu. İşin aksak yanı budur diyordum. Bir bakıma doğruydu bu. Ama bir bakıma da iyi bir örgütün sırrı da bundaydı. Bunu teslim zorundaydım. Kısaca mahkum idamına manen yardım etmek zorundaydı. İşlerin kolayca yürümesi kendi yararınaydı. Şunu da belirtmek zorundayım. O zamana kadar bu sorunlar üzerinde vardığım düşünceler doğru değildi. Uzun zaman neden olduğunu bilmeden sanırdım ki giyotine gitmek için bir idam tahtasına çıkmak, merdivenleri tırmanmak yeterliydi. Sanırım bunun nedeni 1789 devrimiydi. Yani bu sorunlar üzerinde bana öğrettikleri ya da gösterdikleri şeylerdi. Ama bir sabah gürültülü bir idam, dolayısıyla gazetelerin bastığı bir fotoğrafı anımsayıverdim. Aslında idam makinesinin düpedüz yere koymuşlardı. Sandığımdan daha küçüktü. Ne tuhaf. Bunu daha önce anımsamamıştım. Resimdeki bu aygıt, o pırıl pırıl, Usta elinden çıkma o kusursuz haliyle dikkatimi çekmişti. İnsan bilmediği şeyler üzerinde hep olmadık düşüncelere varır. Oysa ben her şeyin basit olduğunu kabul etmek zorundaydım. Çünkü makinenin yüksekliği ona doğru ilerleyen insanın boyu ile birdi. İnsan ona doğru sanki bir tanıdığını karşılamaya gider gibi ilerlerdi. Bir bakıma bu da can sıkıcı bir şeydi. İdam tahtasına çıkış, gökyüzüne doğru yükseliş yok mu? İşte insanın kafası bunlara takılabilirdi. Oysa burada da makine her şeyi eziyordu. İnsan azıcık utanç ve büyük bir kesinlikle sanki gizlice öldürtülüyordu. Ayrıca durmadan düşündüğüm iki şey daha vardı. Şafak vakti ve cezamın affı. Bununla birlikte kendime laf anlatmaya ve bunları düşünmemeye çalışıyordum. Sırt üstü uzanıyor, gözlerimi gökyüzüne dikiyor ve onunla ilgilenmeye çabalıyordum. Gökyüzü yeşile bürünü verdi mi, akşam oldu demekti. O zaman düşüncelerimin akışını değiştirmek için kendimi biraz daha zorluyordum. Kulağımı yüreğimin atışına veriyordum. Bunca zamandır bana arkadaşlık eden bu gürültünün durabileceğini bir türlü aklım almıyordu. Olduğum olası gerçekten hayal etmek nedir bilmemişimdir. Bununla birlikte bu yürek çarpıntısının kafamda uğulduyacağı bir anı hayal etmeye çalıştım. Ama boşunaydı bütün bunlar. Hep şafak vakti ve cezamın affı karşıma dikiliyordu. Sonunda içimden en doğrusu kendimi zorlamamaktır diyerek kesip atıyordum. Biliyordum, şafakla birlikte çıkageleceklerdi. Kısaca gecelerimi bu şafak vaktini beklemekle geçirdim. Boş bulunmaktan oldum olası hoşlanmam. Başıma bir şey gelecekse uyanıkken gelsin isterim. İşte bunun için gündüzleri az buçuk uyuyor, geceleri de tavandaki pencereye gün ışığı vuruncaya kadar sabırla bekliyordum. İşin en güç yanı şuydu. İnsanları idam ede geldikleri o kuşkulu saati biliyordum. Kulağım hiçbir zaman bunca ses duymamış, bu kadar hafif tıkırtıları fark etmemişti. Zaten bu süre içinde talihim bana yardım etti diyebilirim. Çünkü kulağıma hiçbir ayak sesi gelmedi. Anacığım sık sık, insan hiçbir zaman bütün bütün mutsuz olmaz, der dururdu. Gökyüzü elvan elvan renklere boyanıp da yeni bir gün ışığı hücreme sızı verince ona hak veriyordum. Çünkü bu sırada pekala ayak sesleri duyabilirdim. Kalbim de çatlarcasına atabilirdi. En ufak bir hışırtı üzerine kendimi kapıya atıyorsam da kulağım kapıya dayalı, kendi soluğumu duyuncaya boğuk ve sanki bir köpek hırıltısına benzetip dehşete düşünceye kadar çılgınlar gibi bekliyorsam da yine de yüreğim çatlamıyordu ve ben 24 saat daha kazanmış oluyordum. Bütün gün bir de affımı düşünmek vardı. Sanırım bu düşünceden adam akıllı yararlandım. Etki olanaklarını hesaplıyor, düşüncelerimden en iyi verimi elde ediyordum. Hep en kötü olasılıkları, affımın kabul edilmemesi olasılığını düşünüyordum. Ne yapmalıyım diyordum. Ölmem kaçınılmazmış. Başkalarından önce ölecektim. Su götürür yanı yoktu bunun. Ama herkes bilir ki hayat yaşamaya değmez. Aslına bakarsanız insan ha 30'unda ölmüş, ha 70'inde. Pek önemli değildi. Çünkü her iki halde de pek doğal ki başka erkekler de başka kadınlar da yaşayacaklardı. Hem de binlerce yıl. Sözüm kısası hiçbir şey böylesine sıcak değildi. Şimdi de olsa, 20 yıl sonra da olsa yine bedenim ölecek olan. Şu anda beni bu düşüncemde biraz üzen şey 20 yıl daha yaşamayı düşünürken yüreğimin korkunç derecede hoplamasıydı. Ama onu bastırmak için 20 yıl sonra yine o gün gelip çattığı zaman düşüncelerimin ne olacağını hayal etmek yetiyordu. Değil mi ki insan ölecekti? Öyleyse bunun ne zaman ve nasıl olacağının pek bir önemi yoktu. O halde, yani işin asıl güç yanı bu o halde sözcüğünün ifade ettiği anlamını gözden kaçırmamaktı. Evet, o halde af dilekçemin kabul edilmesine boyun eğmeliydim. Bu anda ama yalnız bu anda kendimde ikinci bir olanağı, af olanağını düşünmek hakkını buluyor, kendime sanki böyle bir fırsat veriyordum. İşin can sıkıcı yanı, gözlerime çılgın bir sevinç halinde batan kanımın ve vücudumun atılımına gem vurmam gerekmesiydi. İçimdeki çığlığı bastırmaya, onu yatıştırmaya çalışmalıydım. Bu ikinci olasılıkta doğal kalabilmeliydim ki birincisine boyun eğişim daha akla yakın olabilmeliydi. Bunu başardığım zamanlar kendime bir saatlik iş rahatlığı sağlamış oluyordum. Bu da doğrusu yabana atılacak bir şey değildi. İşte cezaevi papazını görmeyi bir kere daha kabul etmeyişim böyle bir anıma rastladı. Uzanmıştım. Gökyüzünün kumrallaşan rengine bakıp akşamın yaklaştığını düşünüyordum. Aftan umudumu kesmiştim ve kanımın düzgün dalgalar halinde bedenimde dolaştığını duyabiliyordum. Papazı görmeye gereksinmem yoktu. Ne zamandan beridir ilk kez olarak Mary'i düşündüm. Bana yazmayalı epey oluyordu. O akşam düşündüm de kendi kendime ölümü hükümlü bir adamın metresi olmaktan usanmıştır belki dedim. Hasta ya da ölmüş olabileceği de aklıma geldi. Olan şeylerdi bunlar. Hem nasıl bilebilirdim bunu? Şimdi artık ayrı kalmış bedenlerimizin dışında hiçbir şey bizi birbirimize bağlamıyor, anımsatmıyordu. Hem bu andan başlayarak Mari'nin anısı benim için de bir şey ifade etmiyordu. Ölmüşse artık beni hiç ilgilendirmezdi. Ben öldükten sonra insanların beni unutacaklarını nasıl çok iyi anlıyorsam bunu da kendim için öyle doğal buluyorum. Ölümümden sonra insanların artık benimle hiçbir alışverişi kalmıyordu. Daha bunu düşünmenin bile acı olduğunu söyleyemezdim. Aslında insanın eninde sonunda alışamayacağı hiçbir düşünce yoktur. İşte tam bu sırada papaz içeri girdi. Onu görünce hafif bir titreme aldı beni. Bunu fark etti ve bana "Korkma," dedi. Kendisine "Siz papazlar genellikle bir başka zamanda gelirsiniz," dedim. Bunu tamamen bir dost ziyareti olduğunu, af dilekçemle bir ilişiği olmadığını, zaten sonucun üstünde hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Yatağın üzerine oturdu ve beni yanına çağırdı. Gitmedim. Hali tavrı çok yumuşaktı. Kolları dizlerine dayalı, başı önüne eğik, bir an ellerine baka baka oturduğu yerde kaldı. Elleri ince ve kaslıydı ve iki çevik hayvancı andırıyordu. Onları ağır ağır birbirine sürttü. Sonra başı hep önüne eğik, öylesine uzun bir zaman o durumda kaldı ki bir an onu unutmuşum gibi geldi bana. Ama sonra birden başını kaldırdı. Dimdik yüzüme baktı. "Niçin sizi görmemi istemiyorsunuz?" diye sordu. "Tanrı'ya inanmıyorum da ondan," diye karşılık verdim. İnanmadığıma, emin olmadığımı öğrenmek istedi. "Bunu kendi kendime sormam bile," diye karşılık verdim. Çünkü bu bana önemsiz bir sorun gibi görünüyordu. O zaman kendini arkaya doğru bıraktı. Sırtını duvara dayadı. Ellerini açarak dizlerinin üzerine koydu. Hemen hemen bana söylemiyormuş gibi, "İnsan bazen kendini bundan emin sanır. Ama gerçekte hiç de değildir," dedi. Ben ağzımı açmıyordum. Yüzüme baktı ve "Ne dersiniz buna?" diye sordu. "Olabilir," diye karşılık verdim. Belki beni gerçekten ilgilendiren şeyin ne olduğundan emin değildim. Ama ilgilendirmeyenden tamamıyla emindim. Aksi gibi papazın söyledikleri beni ilgilendirmeyen şeylerdi. Papaz gözlerini benden ayırdı ve duruşunu değiştirmeden "Sakın fazla umutsuzluktan böyle konuşmuş olmayasınız." Ona umutsuz olmadığımı anlattım. "Yalnız korkuyorum. Bu da doğaldır," dedim. "Öyleyse Tanrı size yardım edecektir. Sizin durumunuzda birçok kimseler tanıdım. Hepsi de yüzünü ona döndü," dedi. "Olabilir. Bu onların hakkıdır," diye karşılık verdim. "Aynı zamanda bu böyle şeylere vakitleri olduğunu gösterir. Bana gelince bana yardım edilmesini istemiyorum. Çünkü beni ilgilendirmeyecek bir şeyle ilgilenecek kadar vaktim yok." Bu sırada papazın elleri sinirli sinirli kımıldadı. Oturduğu yerden doğruldu ve cübbesinin kıvrımlarını düzeltti. Sonra "Dostum," diye seslendi. Öyle demesi ölüme hükümlü olduğum için değilmiş, ona göre bizler yani hepimiz ölüme hükümlüymüşüz. Burada sözünü keserek bunun aynı şey olmadığını, hem olsa da bunun hiçbir biçimde bir avunma yerine geçmeyeceğini söyledim. "Orası öyle," dedi. "Ama yakında ölmeseniz bile daha sonra öleceksiniz. O zaman da aynı soruyla karşılaşacaksınız. Bu korkunç deneyime nasıl girişeceksiniz?" diye sordu. "Şimdi bu anda nasıl giriyorsam o zaman da öyle girişirim," dedim. Bu söz üzerine ayağa kalktı ve gözlerimin ta içine baktı. Bu benim pek iyi bildiğim bir oyundu. Gönlümü eğlendirmek için sık sık Emanuel ya da Çeresse'nin yüzlerine de böyle bakardım da dayanamaz gözlerini kaçırıverirlerdi. Papazın da bu oyunu iyi bildiğini hemen fark ettim. Gözleri hiç titremiyordu. "Hiç mi umudunuz yok? Ölüp bütün bütün yok olacağınız düşüncesiyle mi yaşıyorsunuz?" diye sorduğu zaman sesi de titremedi. Bu sorusuna "Evet," diye karşılık verdim. Bunun üzerine başını önüne eğdi ve yine oturdu. "Size acıyorum," dedi. Ona göre bu bir insan için dayanılması olanaksız bir şeydi. Bense yalnız canımı sıkmaya başladığını hissettim. Dönüp tavan penceresine doğru yürüdüm. Omzumu duvara dayadım. Dediklerini pek dinlemiyordum. Yine soruyu sormaya başladığını fark ettim. Sesinde kaygılı ve aceleci bir tavır vardı. Heyecanlı olduğunu sezdim ve sözlerine kulak verdim. Af dilekçemin kabul edileceğinden emin olduğunu ama içinde taşıdığım bir günahın yükünden kurtulmam gerektiğini söylüyordu. Ona göre insanların adaleti hiçbir şey. Tanrı'nınki ise her şeydi. "Beni mahkum eden insanların adaletidir," dedim. "Ama," diye karşılık verdi. "Yine de günahınızı temizleyememiştir. Bana yalnız suçlu olduğumu öğretmişlerdi." "Evet, suçluydum. Suçumu ödüyordum. Benden başka bir şey isteyemezlerdi." Bu sözlerim üzerine yine ayağa kalktı. Düşündüm ki bu daracık hücrede kımıldamak istedikçe ya oturacaktı ya da kalkacaktı. İkisinin ortası yoktu. Gözlerimi yere dikmiştim. Bana doğru bir adım attı. Sonra ilerlemeyi göze alıyormuş gibi olduğu yerde durdu. Demir parmaklıklar arasında gökyüzüne bakıyordu. ''Yanılıyorsunuz evladım,'' dedi. ''Sizden daha başka şeyler isteyebilirler. Belki isteyeceklerdir de.'' ''Ne isteyebilirler ki?'' ''Görmenizi isteyebilirler.'' ''Neyi görmeyi?'' Papaz çevresine göz gezdirdi ve bana yorgun gelen bir sesle ''Biliyorum, bütün bu taş duvarlardan ter gibi acı sızmaktadır. Onlara hiçbir zaman yüreğim sızlamadan bakamamışımdır. Ama bütün varlığımla biliyorum ki sizin gibilerin en zavallıları bile bu taş duvarların karanlığından tanrısal bir çehre çıktığını görmüşlerdir. İşte sizden bu çehreyi görmenizi istiyorum.'' dedi. Biraz canlandım. ''Aylar var bu duvarlara bakıp duruyorum,'' dedim. ''Ama orada ne tanıdık bir şey ne de bir çehre gördüm. Orada belki çok önceleri bir çehre arayıp durdumdu. Ama bu çehrede güneşin rengi, isteklerin alevi vardı. Bu Mari'nin çehresiydi. Onu boşuna aradım. Şimdi her şey bitmiştir. Şimdi bu taş duvarların terinden hiçbir şey sızdığını görmemiştim.'' Papaz yüzüme biraz acı acı baktı. Şimdi sırtımı iyice duvara vermiştim. Günün ışığı alnıma akıyordu. Papaz pek iyi duyamadığım bir şeyler söyledi. Sonra acele acele, ''Bari sizi kucaklayabilir miyim?'' diye sordu. ''Hayır,'' diye karşılık verdim. Geriye döndü ve duvara doğru yürüdü. Elini taşların üzerine hafif hafif gezdirerek, ''Bu dünyayı bu derece mi seviyorsunuz?'' diye mırıldandı. Hiç sesimi çıkarmadım. Uzun bir zaman sırtı bana dönük olarak durdu. Onun varlığı bana batıyor, canımı sıkıyordu. Tam ''Artık gidin,'' diyecektim. Birden döndü ve sanki paralarcasına ''Hayır, size inanamam. Eminim bir başka dünyaya susadığınız olmuştur,'' dedi. ''Elbette,'' dedim. ''Ama bu zengin olmayı dilemekten, çabuk yüzmeyi, güzel ağzı olmayı dilemekten daha önemli değildir. Hepsi aynı kapıya çıkar.'' Ama papaz sözümü kesti ve bu başka hayattan ne anladığımı öğrenmek istedi. ''Bana bugünkünü anımsatacak bir hayat,'' diye bağırdım. Ve hemen ardından ''Artık bu şeylerden bıktım,'' dedim. Bana hala Tanrı'dan söz etmek istiyordu. Ona doğru ilerledim ve son kez olarak pek az vaktimin kaldığını anlatmaya çalıştım. Bunu da Tanrı'nın sözüyle harcamak niyetine değildim. Kendisine niçin pederim demediğimi, efendim diye seslendiğimi sorarak konuyu değiştirmeye çalıştı. Bu soru sinirime dokundu. ''Pederim değilsiniz de ondan. Siz de ötekilerden yanasınız,'' dedim. ''Hayır evladım,'' dedi. ''Ben senden yanayım. Ama sen bunu anlayamazsın. Çünkü yüreğin her şeye kapalı. Senin için dua edeceğim.'' O zaman bilmiyorum niçin içimden bir şeyler deşiliverdi. Avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Hakaret ettim. Duasını istemediğimi, yok olmaktansa yanmanın daha iyi olduğunu söyledim. Cübbenin yakasına yapışmıştım. İçimin sevinç ve öfkeyle karışık bütün taşkınlıklarını üzerine boşaltıyordum. Ne kadar da dediklerinden güvenli görünüyordu değil mi? Oysa onun güvendiği şeylerden hiçbiri bir kadın saçının bir tek teline bile değmezdi. Yaşadığından bile emin değildi. Bir ölü gibi yaşıyordu çünkü. Bense ellerim bomboş bir adam olarak görünüyordum. Ama kendimden emindim. Her şeyden emindim. Hem ondan daha çok emindim. Yaşadığımdan emindim. Ve gelmekte olan ölümden emindim. Evet, bundan başka bir şeyim yoktu. Ama hiç değilse bu gerçeğe onun bana sahip olduğu kadar sahiptim. Daha önce de bu anda da haklı olan bendim. Ve her zaman da haklı olmuştum. Şöyle yaşamıştım. Böyle yaşayabilirdim. Şunu yapmış, bunu yapmamıştım. Filan şeyi yapmadımsa da falan şeyi yapmıştım. Peki sonra, sanki bütün yaşamımda kendimi haklı çıkarmak için bu dakikayı, şu şafak vaktini beklemiştim. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Ve bunun niçin böyle olduğunu da biliyordum. O da biliyordu. Geçirdiğim bütün bu anlamsız hayatta, geleceğimin ta derinliklerinden, henüz gelmemiş yıllar içinden karanlık bir soluk bana yükseliyor ve yaşadığım yıllardan daha gerçek olmayan yıllardan bana sunulan ne varsa hepsini aynı düzeye getiriyordu. Başkalarının ölümü, bir ananın sevgisi ne umurumdaydı ki benim? Başkasının tanrısından bana neydi? Başkalarının seçtiği, kabul ettiği hayattan, yazgıdan bana neydi? Değil mi ki bir tek yazgı, beni ve benimle birlikte onun gibi bana, kardeşim diyen bir sürü ayrıcalıklıyı seçecekti? Anlıyor muydu acaba? Anlıyor muydu ki herkes ayrıcalıklıydı? Zaten yalnız ayrıcalıklar vardı. Ötekileri de bir gün mahkum edileceklerdi. Kendisi de yargıyı yiyecekti. Adam öldürülmekle suçlandırılıp, anasının cenazesinde ağlamadı diye idam edilseydi, ne önemi olurdu bunun? Bence Salomano'nun köpeği de karısı kadar değerliydi. O ufak tefek otomat kadın da, Mason'ın evlendiği Parisli kadın kadar ya da benimle evlenmek isteyen Mary kadar suçluydu. Raymond, Celeste kadar dostum olmuş, Celeste Raymond'dan daha değerliymiş, değilmiş, ne önemi vardı? Mari bugün dudaklarını bir başka adama verdiyse bundan ne çıkardı? Anlıyor muydu ki? Bu hükümlü, geleceğimin ta derinlerinden. Bütün bunları bağıra bağıra söylerken neredeyse tıkanıyordum. Ama papazı elimden kurtarmışlardı çoktan. Gardiyanlar bana gözdağı veriyorlardı. Ama o gardiyanları yatıştırdı ve bir an sessiz sessiz yüzüme baktı. Gözleri dolu doluydu. Sırtını döndü, çıkıp gitti. O gider gitmez eski iç rahatlığımı buldum. Direncim kalmamıştı. Kendimi yatağıma attım. Sanırım uyumuşum. Gözlerimi açtığım zaman yüzüme yıldızlar doldu. Kır sesleri bana kadar yükseliyordu. Gecenin kokuları, toprak ve tuz kokuları şakaklarımı serinletiyordu. Bir mahmur yazın o olağanüstü erinci, yükselen bir deniz gibi içime doluyordu. O anda gecenin sınırında vapur düdükleri ötmeye başladı. Bunlar artık hiç umurumda olmayan bir dünyaya giden vapurları haber veriyordu. Ne zamandır ilk kez olarak anacığımı düşündüm. Hayatın sonlarında niçin bir nişanlı edinmişti? Niçin hayata yeniden başlıyormuş gibi oyunlara girişmişti? Anlar gibi oluyordum. Orada, bir takım ömürlerin sona erdiği bu ihtiyarlar yurdunun çevresinde akşamlar hüzünlü bir savaş aralığı gibiydi. Anacığım, ölümün eşiğinde kendini orada serbest ve her şeyi yeni baştan başlamaya hazır hissetmiş olmalıydı. Kimseciklerin onun arkasından ağlamaya hakkı yoktu. Ben de her şeyi yeni baştan yaşamaya hazır hissettim kendimi. Sanki bu büyük öfke beni kötülükten arındırmış, umuttan kurtarmıştı. İşaretler ve yıldızlarla yüklü olan bu gecede kendimi ilk kez olarak dünyanın tatlı kayıtsızlığına açıyordum. Dünyayı kendime bu kadar eş, bu kadar kardeş bulunca anladım ki eskiden mutluluğa ermişim. Hatta hala da mutluydum. Her şey tamam olsun, kendimi pek yalnız hissetmeyeyim diye kendim için artık idam günümde bir sürü seyirci bulunmasını ve beni nefret çığlıklarıyla karşılamalarını dilemekten başka bir şey kalmıyordu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni sesli kitap içerikleri için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.